Ayrım 23. Sessizce çıktı odadan doktor, gidip sıcak yatağından kucaklayarak kaldırmak, kollarında sıkıp doyasıya öpmek geliyordu içinden oysa. O niye istememişti? Daha tam geçmeyen hastalığından belki. Ne talih bizdeki de. İyi, aptal mahalle karıları gibi talihinden yakın. İnip mutfağa çayı koydu, kahvaltıyı düzenlemeye başladı. Ekmekleri kızarttı, çayı demleyip termosa koydu. Kahvaltı için gerekenleri özenle doldurdu, tepsiyle merdivenlere yönelmişti ki, koşturur gibi inen Esme uzanıp bir öpücük kondurdu dudağına, aldı elinden. ''Çok da beceriklisiniz'' dedi. ''Güne iyi başladınız doğrusu.'' ''O kadar övme, göz değer sonra.'' ''Değmez, eksiğiniz var çünkü, kağıt peçeteleri dalıp öyle gelin.'' Evet, unutmuştu onu. Kağıt peçeteleri alıp salona çıktığında öte beriyi masaya alıyordu Esme. Balkondan dışarıya göz attı doktor. Dizilmiş tekneler, güneşe boyanmış, kıpır kıpır deniz, bulutsuz, masmavi gök. Yürüyüp açtı kapıyı, balkona çıktı. Dünkü yağmurlarla yunup yıkanmış, serin, bahar kokan bir İstanbul'a batmıştı birden. Döndü salona. Esme çayları koyuyordu. Mis gibi taze çay kokusu yayılmıştı. ''Hava çok güzel değil mi?'' Yaklaştı doktor. ''Beni sevdiğini kanıtlamak ister misin Esmeciğim?'' dedi. ''Daha kanıtlayamadın mı?'' ''Sevginin kanıtlanması biter mi Esmeciğim? Hele benim gibi kalın kafalıya düşmüşsen. Onları bırakıyorsun şimdi, hemen fırlıyoruz evden.'' Duralayıp gülümsedi Esme. ''Şu çayı da içmeden mi?'' ''Evet, şu çayı da içmeden. Her şeyi de böylece bırakarak.'' ''Böyle bırakılmaz, inerken götürelim.'' Masadakileri çabucak tepsiye topladı Esme. 15 dakikayı buldu bulmadı evden çıkmaları. Sokağın başında taksiye bindiler. Deli bir güne başlamanın coşkusundaydı doktor. Esme bir gülümsemeyle katılımcıdan çok mutlu bir gözlemci gibiydi bu çocuksu coşkuya. Bir deli gence uymuş, aklı başında kızı oynuyordu. Arabaya binince koluna sarılır gibi göğsüne bastırıp omzuna yaslandı doktorun, bıraktı kendini. ''Böyle bahar günleri kolay ele geçmez İstanbul'da Esmeciğim. Tadını çıkaralım. Yağmurlar bastırır. Pierre Loti'ye çıkalım mı?'' Sabahın bu saatinde yollar açıldı daha. Haliç kıyısından Eyüp mezarlığı üstündeki kahveye varmaları pek uzun sürmedi. Serindi, az kişi vardı set kıyısına dizili masalarda. Altta küçük adacıklarıyla göl gibi yatan Haliç'e, arabaların koşuştuğu köprüye, yer yer İstanbul'a el koymuş anıtsal camilere, güneşli mavi tavan altında yayılmış kente, inceden tül benzeri duman örtülü liman ağzına, çevrende çizgi gibi görünen Marmara'ya, uzaktaki Sarayburnu yörelerine bakarak çay, çıtır çıtır susamlı simit, beyaz peynirle kahvaltı ettiler. ''İyi etmedik mi?'' ''Reklam filmi çekiminde geldimdi bir iki kez'' dedi Esme. ''O reklam çalışmalarını öylesine sevmem ki, çarpıcılığını atlamışım demek bu güzelliğin. Susamlı simide de bayıldım. Bir çay daha içelim mi?'' İlk kez gördükleri şaşırtıcı güzellikte bir tabloya dalmış gibi sessiz ağır ağır yudumladılar taze çaylarını. ''Nazım'ın Pierre Loti'yi ağır taşlamalarını biliyor musun?'' ''Hayır. Bizim kuşak coşkuyla okudu onları. Nazım'ın ilk şiirleri.'' ''Bilmeyenler bilsin, sen bir şarlatandan başka bir şey değilsin.'' diyor Loti'ye. ''Şarlatan, çürük Fransız kumaşlarını %500 ihtikarla şarka satan.'' Yahya Kemal çok kızar bu sözlere. Ona kalırsa gerçek Türk dostudur Pierre Loti. Yahya Kemal dostluk deyince kimlere dostluğu anlıyorsa Türkiye'de. İstanbul'da en çok sevdiği yermiş bu kahve Loti'nin. Estetik, politik kişiliği bir yana zevkli adammış.'' Gerçi bu görüntüye de onun gibi bakmıyoruz biz. Mezar taşlarını, servileri, minareleri, hayalet gibi dolanan feraceli kadınları, çınarın dibindeki kahvede kahvelerini içip nargilelerini fokurdatan yaşlıları, tesbihli, abani sarıklı Osmanlıları görüyordu. Neyse ki sevip oturmuş adam burada, ünü kurtardı. Belki de bir sersemlikle kıyarlardı yoksa bu güzelim yere. Kalkalım mı? İstanbul bizi bekliyor. Esme doktorun koluna dolandı gene, mezarlık arasındaki yoldan ağır ağır yürüyerek Eyüp'e indiler. Öğrencilik yıllarından açmıştı doktor. Bir ölüm yıl döneminde Tevfik Fikret'in mezarına gelmişlerdi fakültedeyken. Buralarda bir yerdeydi. Bebe'ye, Aşiyan'daki evinin yakınına taşındığını okumuştu yıllar önce gazetelerde. ''Gidelim mi?'' Çok duymuştu Fikret'i Esme. Okumaya kalkmış anlayamamıştı, eskiydi dedi. ''Senin Fikret'i anlaman doğal Esmeciğim. Edebiyatı cedidenin yapay, özenti dili çünkü.'' Yollar dolmaya başlamıştı. ''İlle de kısasını değil, yolun açık olanını tutalım.'' dedi şoföre. Araç cehennemine dönmüş ana yol tuzağına düşmemek için Kağıthane, Ali Beyköy, Ok Meydanı, Mecidiyeköy, Gayrettepe, Zincirlikuyu, Levent, Etiler'de girip çıkmadık ara sokak bırakmadan birbirinden çirkin yapılar arasında sessizce döne dolana bebeği buldular. Kimi dere yataklarındaki yol kıyılarında ağlamaklı temellere dikilmiş, iki yana dizili bu kat kat çimento yığınları söylenip durulan bir büyük depremde ne olacaktı? Yüreği korkunç olasılıklarla burkuldu doktorun. Biliyor musun dedi, bütün geçtiğimiz yerler başıboş yerler esen tertemiz kırlardı öğrencilik yıllarımda. Öyle kalamazdı tamam da böyle mi olmalıydı? Birilerine kazandıralım derken bu halkın topluca canını da alacaklar sonunda. Aşiyan Müzesi'ne çıkan yokuşun üst başına gelince araç yolu bitti, indiler arabadan. Yukarıda bahçe içindeki yapıya varmak için gene uzunca bir yokuşu, dik merdivenleri çıkmak gerekiyordu. Yaklaştı. ''Kolunuza gireyim mi?'' dedi Esme. ''Yardım öneriyordu, yalancıktan kaşlarını çattı doktor. ''Yo Esmeciğim'' dedi, ''başının çaresine bak, bir de seni taşıyamam.'' ''Olur'' dedi Esme gülümseyerek. Epey zorlandı çıkarken ya, yan gözle kendisini kollayan Esme'ye belli etmemeye çalıştı. Yukarıya yapıyı çevreleyen bahçeye varınca durdular. Aşağıdaki boğaz görüntüsüne dalıp baktılar bir süre. Karşıda küçük su kasrı, dere ağzı, ağaçlar arasına sıkışmış Anadolu hisarı, güneşe uzanmış mavi boğazı ağır ağır geçen gemiler. Bu benzersiz görüntü çarpıcı güzellik gücüyle karşı sırtlarda yeşile yabanılca saldırıp yan yana üst üste yığılmış katı soğuk beton yapıları oturtanları yargılayarak ağır biçimde suçluyor gibiydi. Gel de sövme şunlara. Görüyor musun şu çirkinliği dedi doktor. Yanıt beklemeden döndü kızgın söylenerek. Tanrı estetik bela versin başlarına. Bir de estetikle uğraştırmayın Tanrı'yı dedi Esme gülerek. Düpedüz belaları da versin. Fikret'in mezarına yürürken Moskova'da Kızlar Manastırı gömütlüğünde yatan Nazım'ı düşünüyordu doktor. Yıllar önce bir kısa gezide gidip görmüştü Nazım'ın gömütünü. Mermerdeki kabartmada yürüyen bir devdi Nazım. Özlemiyle yandığı Anadolu toprağına ne vakit varacak bakalım. Fikret talihliymiş, eliyle çizip acı tatlı yaşamını geçirdiği evinin bahçesinde yatıyor. Onlardan başka gezen yoktu müzeyi. Birinci kattaki Hamit'le öteki edebiyat ünlüleriyle ilgili fotoğraflara, kitaplara şöyle bir göz atıp yukarıya Fikret'in bölümüne çıktılar. Fotoğraflar Fikret'in yaptığı resimler vardı duvarlarda. Boğaz'da sis tablosunun yanında Fikret'in ünlü sis şiiri asılıydı duvar boyu. Okuyup Esme'ye çevirdi ağırdan. Ey debdebeler, tantanalar, şanlar alaylar, katil kuleler, kal ağlı, zindanlı saraylar. Milyonla barındırdığın eczat arasından, kaç nasiye vardır çıkacak paküd rahşan. Tertemiz çıkacak kaçalım var. Bak ne diyor sonunda. Örtün evet ey haile, örtün evet ey şehir, örtün ve müebbet uyu ey facire-i dehir. Örtün ölüm uykusuna yat diyor dünya ahlaksızı İstanbul'a. Deprem gelecek diyorlar. Fikret'in kaygısı mı tutacak nedir? Bu kargışından özür dileyerek dönüp bütün pisliklerin bir alçaklıklar dönemiyle yıkılıp gittiğini söyleyen Fikret'in rücu şiiri de asılıydı duvarda. Onu da çevirdi. Onda da yanıldı Fikret dedi. Acılar içinde anladı yanıldığını da. Millet şarkısı tiksintiyle baş kaldırıdır ittihatçı baskılarına. Kanun diye kanun diye kanun tepelendi diyor. Her pisliği yapar edersiniz diyor. Son namesi yalnız yaşasın sevgili millet. Millet yaşamaz hakka tahassürle solurken, sussun diye vicdanına yumruklar inerse. Ermeni kıyımının baş sorumlusu Talat Paşa'nın uzattığı elini boşlukta bırakıyor. Ben kanlı elleri sıkmam diyor Fikret. Gerçek nedenleri bilememişti aslında o, biz biliyoruz. Yiğit mutsuz bir yalnız adamdı. Hak bellediği bir yola yalnız gitmeye kalkmıştı. Biz emekçilerle birlikte gideceğiz diyordu. İnsanları bu çirkeften arıtmaya yazık ki bugün de gücümüz yetmiyor. Çok çekeceğimiz var daha. Merdivenleri inerlerken yan duvarda asılı Mustafa Kemal'in de imzası olan eski Türkçe bir levhaya takıldı doktor. Birkaç yakını ile Fikret'in evini tavaf ettiklerini yazıyordu. Okudu Esme'ye. Tavafın yüce, kutsal bir yerin çevresinde saygıyla dolanmak anlamını açıkladı. Değer bilirlik dedi. Ülkede dönemin ileri düşüncelerini Mustafa Kemal de içinde Fikret'ten öğrenmişlerdi o kuşaklar. O sandığını anlamıyorum Fikret'in dedi Esme. Resimleri kötü yalnız. Şöyle bir bakıp geçmişti resimleri doktor. Sergi açarsa gitmeyiz dedi takılarak, ekledi. İyi ozanda kullandığı dil geçerliliğini yitirdi yazık ki. Yeni kuşaklara Hotanto dili gibi. Sisi anlatıyordu demin, bir şey anladın mı? Sarmış yine afakını bir dudu muannit, bir zulmeti beyzaki peyapey mütezayit. Abdülhamid'e bombalı kıyım girişimi için yazdığı şiirin adını bile kim anlar bugün? Bir lahza-i taahhur. Ey darbe-i mübeccele, ey dudi müntakim, kimsin nesin bu savlete saik sebep ne kim? Arkanda bin nigahı tecessüs ve sen nihan, bir desti gaybı andırıyorsun rehafeşan. Malik sesin o servet radini gayza ki, her yerde hissü hakku halasın muharriki. Türkçe'ye gel. Gülüyordu Esme. Belleğinize nasıl tuttunuz bunları? Okulda ezberledik, unutulmuyor. Bugün de kendini sürekli eriyor Türk dili, değişiyor. Neredeyse Nazım'ın da anlaşılmayacak bu gidişle. Ancak Fikret de içinde bir dönem yazarlar kökten, temelden çökmüş. Ana yola inmişlerdi. Yol kıyısındaki sette oturmuş boğaza bakan Orhan Veli yontusuna döndü doktor. Rakı içer efkarlanırım, şiir yazar efkarlanırım. Kazım'ım türküsünü söylerler Üsküdar'da, efkarlanırım. Dizeleri biliyorsun değil mi Orhan Veli'nin? Bizim aldığımız sıcak ince alaylı tadı sizler alabiliyor musunuz? Efkarlanmak sözcüğünü bilen, kullanan kaç kişi var genç kuşaklardan? Bu en basiti. İşi zor Türkiye'de yazarın, hele Ozan'ın. Sözcükler çürüyüp dökülüveriyorsa ne yapar Ozan? Yolun karşısına geçip Boğaz kıyısında Rumeli Hisarı'na doğru serin esintiye karşı yanında Esme ile yürürken içine dolan mutlulukla başı dönüyor gibiydi doktorun. Gir kolu be Esmeciğim dedi. İçimdeki delikanlıyı azdırdın gene. Mezarlığa, müzeye soktum seni sabah sabah. Yetti. Senin yaşına dönüp İstanbul'u yaşayalım artık. Şu boğaza bak. Böylesi nerede görülmüş güneşli mavinin? Niye hiç konuşmuyorsun bugün? Aklına bir şey gelmiyorsa beni sevdiğini söyle. Yalan da olsa söyle. Güldü Esme. O azdırdığım delikanlıyı çok seviyorum dedi. Söze ne gerek var? O da biliyor bunu. Bugün sizin gününüz. Sizin gönlünüzce gezelim. Benim de günüm olsun. Konuşturmayın beni, mutluyum. Boğaz kıyılarında dolanmaya başladılar, başıboş gezginler gibi. Boğaz Fatih köprülerine baktılar kıyılarda durup, balık tutanlara baktılar. Rumeli Hisarı'nda, setteki kahvelerden birinde, sonra gene yürüdükleri Emirgan'da, çınar altında birer çay içip kalktılar hemen. İstinye Tarabya koylarında yürüdüler, gözleri yeşilli mavili çevrede, çırpıntılı boğazda inip kalkan martılarda, ağır ağır geçen teknelerde, şileplerde, ara sıra tek tük konuşarak. Yorulunca kısa aralıklarla minibüslere binip indiler Sarıyer'e kadar yol boyu. Balıkçılar çarşısını gezdiler Sarıyer'de. Sıra sıra kırmızılı mermerli tablalardaki lüferlere, kalkanlara, mezgitlere, iskorpitlere, hamsilere, sepette kıskaçlarını oynatan pavuryalara baktılar. Daha önce hiç görmemişler gibi. Çıktılar kıyıda bir kahvede tavla oynayanlar vardı. Sözüm var size, tavla öğreteceğim. Bugün değil, güldü Esme. Evet, bugün değil. Kıyıdaki lokantayı gösterdi doktor. Şurada balık yiyelim mi? Bu güzelliği bırakıp lokantaya kapanmak gelmiyor içimden dedi Esme. Tepemize dikilmiş garsonlar, masalarda insanlar. Ekmek arası balık satan yok mu burada? Banklara oturup yesek kıyıda. Yoktu. Hadi Rumeli kavağına bakalım dedi doktor. Bir taksiyle gittiler Rumeli kavağına. Orada da yoktu sokakta balık satan. Karşıya geçelim mi? Kıyıdaki motorculara yaklaşıp konuştu doktor, anlaştılar. Açıktaki kamara bölümünün üstüne esintiyi kesmek için naylon örtü çekilmiş motorlu bir tekneye binip açıldılar hemen. Karadeniz görünüyordu. Uzaklarda bir koca gemi giriyordu boğaza. Karadeniz'e geçen bir şilebe motoru ağıra alıp yol verdi kaptan. Şilebin kocaman dalgalarıyla kalkıp iniyordu tekne. Öndeki naylon perde esen soğuk yelden pek de korunmuyordu. Esme'nin ellerini elleri arasına alıp sıktı doktor. Buz gibiydi. Evet biraz serin ama üşümüyorum dedi Esme. O kadar güzel ki. Siz üşüyor musunuz? Avucunda sıktı ellerini gösterdi Esme'nin. Görüyorsun ısınıyorum dedi. Mutlulukla gülümsedi Esme. Ben de. Anadolu kavağında indiler. Vazgeçelim istersen sokakta balıktan dedi doktor. Doğru dürüst bir şeyler yiyelim şurada. Acıktım. Deniz üstündeki köşeye bak ne güzel. Pek kimseler de yok. Girdiler kıyıdaki lokantaya. Camlı köşede boğaza kurulmuş gibi duran masaya oturdular. İkiye etmişlerdi. Kıyıya bağlı direkli teknelere, Marmara'ya, Karadeniz'e geçen gemilere, süzülen kanat sallayan martılara bakıp filmlerden, müzikten söz ederek, bu arada Nazım'dan, Yahya Kemal'den, Oktay Rıfat'tan aklında kalmış, kimi dizeleri mırıldanır gibi coşkuyla yineledi doktor. Battı batacaklar tam şairaneye ama mutluydular. Birer kadeh şarapla ağır ağır balıklarını yiyip kalktıklarında dörde geliyordu. Sana dün bir tepeden baktım, Aziz İstanbul diyor ya Yahya Kemal. Tepelere çıkmak da vardı bugün dedi doktor. Yuşa'ya, Hidivin Köşkü'ne, Kandilli'ye, Çamlıcalara, İcadiye'ye, Sultan Tepe'ye, Boğaz'a, İstanbul'a bir de oralardan bakacaksın. Ama çok eser bugün, yaza diyelim. Yalıları, köşkleri, sarayları düşünür herkes, İstanbul, hele Boğaz dendi mi? Onlardan da sevdiklerim var da ben doğasına taparım. Çok dolaştık öğrencilik yıllarımızda. Dışarılardayken en çok o gezileri kurdum. Kahveyi nerede içelim biliyor musun? Çengelköy'de iskele yanındaki kahveler vardı. Bakalım var mı gene? Çevrende uzaklardan bak nasıl minicik görkemli bir Süleymaniye göreceğiz orada. Kalkan bir otobüse koşarak yetiştiler. Sağda pencere yanına oturdular hemen. Beykoz'dan sonra yol boyu gelenlerle ayaktaki yolcuların ele geçirdiği otobüse sırtlarını dönüp Rumeli kıyılarına daldılar hiç konuşmadan. Yeni mahalleyi, Sarıyer'i, Büyükdere'yi, Kireçburnu'nu, Tarabi'yi, Yeniköy'ü, İstinye'yi, Emiryan'ı, Balta Limanı'nı, Rumeli Hisarı'nı, Bebe'yi, koyları tepeleri yemyeşil korularıyla sıra sıra geçen tüm karşı kıyıları seyre daldılar sessizce. Paşa Bahçe'den Çubuklu'ya bir yokuşlu burnu dönerlerken, Boğaz'da karşı takıntıların aklı, mavi çalkantılı birbirine girdiği kıpır kıpır denizi gösterdi doktor. Görüyor musun dedi sevinçten parlayan gözleriyle, balık var o kaynaşan suda. Kanlıca koyuna giriyorlardı, şuna bak dedi içi titrer gibi. Çengelköy'de iskele alanda indiler otobüsten, kıyıdaki bir kahveye oturdular. Akıntı burnuna, Arnavut köyüne, Kuru Çeşme'ye, orada lokantada kavga ettikleri geceyi anımsadı doktor. Bir şeyler diyecekti vazgeçti. Bu güzel günde ne anlamı var şimdi? Karşı korulara, tepelere, gezinen bulutlara, ta uzaklarda kentin üstündeki tepede çevrene el koyarak yükselen Süleymaniye silüetine daldılar bir süre. Garsonun getirdiği kahvelerini yudumladılar ağır ağır kalktılar. Çarşıya yürüdüler gezinerek. Kıyı yörelerde tek tük rastlanan fırınlı bir küçük pastanenin önünden geçiyorlardı. Pasta alayım mı sana dedi doktor takılır gibi. Her gördüğünü isteyen arsız çocuklardan değilim ben gülüyor Desme. Ama bakın elmalı pay var orada siz seversiniz. Duraladı doktor tepside yan yana duran elmalı paylara baktı. Ses çıkarmadan girip sardırırken kafası takılmıştı gene. Elmalı kestaneli pastaları severim de bunu da söyledim demek. Parayı ödeyip sokağa çıkınca gün bitiyor Esmeciğim dedi şimdi binelim bir arabaya. Üsküdar'da Şemsi Paşa'da salacağa varmadan burunda bir camlı kahve var. Bak araba geliyor. Tümceyi yarıda kesip geçen arabayı durdurdu doktor. Bindiler yol boyunca konuşmadılar. Camlı kahvenin kapısında indiklerinde güneş Süleymaniye sırtlarını dolanmıştı. Gün akşama dönüyordu. İçeri girip pencere önündeki boş masaya yaklaştıklarında şöyle bir bakındı. Yanılmamışım dedi doktor. Kapısından geçmiştim bu kahvenin. Şu benzersiz görüntüye bak. Elmalı payları söyledikleri çayla yerlerken Ortaköy'den Sarayburnu'na benzersiz İstanbul tablolarındaydı gözleri. Gerçekten dinlendim bugün dedi Esme mırıldanır gibi. Mutlulukla dinlendim. Bütün bunları görmedim de değil. Epey dolaşmışımdır İstanbul'u. Başka bir şey bugün. Doktora dönüp gülümseyerek baktı bir süre. Niye doktor oldunuz siz sanki dedi. Güldü doktor. Bilmem dedi doktor. Kötü mü ettim? Doktor herkes olabilir. Komünistliğiniz umurumda değil. Siz dünyaya başka türlü bakıyorsunuz. Şaşaladı doktor ne diyeceğini aranırken uzanıp masa üstündeki ellerini tutmuş, gözlerini sevgiyle sevecenlikle gözlerine dikmişti Esme. Hep sizi izledim bugün ne güzel adamsınız. Gene ne diyeceğini bilemediği için gülmeye vurdu doktor. Dönüp başıyla İstanbul görüntüsünü gösterdi. Sağ ol Esmeciğim de güzel bu dedi. O sizinle güzelleşiyor. Tutamayıp mutlulukla duygulanmıştı doktor gülmeye vurdu gene. Beni gerçekten mi seviyorsun nedir? Bilmem bana da öyle geliyor. Gülüyor Desme de. Doktorluğumu da bağışla artık. Sonunda roman yazmaya kalktık işte görüyorsun. Happy end. Gülmeye başladı doktor da. Bu sözcük bana neyi anımsatır biliyor musun? Nereden bileyim? Mönchengladbach'ta bir otelde tuvalet kağıtlarının her parçası üstünde happy end yazıyordu. Kahkahayla gülmeye başladı Esme. Gerçek mi? İnan gerçek. kötü sinemayı biliyor demek adam. Epey güldüler. Dönüp Kız Kulesi karşılarını gösterdi doktor. O kıyılarda Salacak plajı vardı öğrencilik yıllarımızda. Kıyıdan böyle yol yoktu. Eminönü'nden yiyecek içecek alır, harem vapuruyla gider, yukarıdan yürüyerek plaja iner, tüm günü orada geçirirdik. Denize girip yüzüyorsun, şu dünyada benzeri olmayan başyapıtla karşında. Galata Kulesi'nden Süleymaniye kubbelerine, Ayasofya'ya, Sarayburnu'na bulutlar arasında kulaç atıyorsun. Pos bıyıklarından sular damlayan ayı balıkları kıyıya gelip dayanırlar. Bel bel bakarlar yüzüne insanların. Gençsin, sağlıklısın. Yüzerek Kız Kulesi'ne çıkar oturur plajı seyredersin kıyısında. Anımsadıklarını sindirir gibi duraladı, döndü gene. Temizlenirse gelip girer misin orada denize benimle? Şimdi de girerim isterseniz. Güldü doktor. Doktorluk burada başa bela işte Esmeciğim dedi. Aşk uğruna kirli denize sokmam seni, kendim de girmem. Ben yüzücüyüm, bana bir şey olmaz. Suyu yutmam çünkü. Sorun o değil mi? Yüzücü müsün? Esme gülüyordu. Liseler arası yarışmada 2 ikincilik, 1 birincilik, 3 madalyam var. 3 yılda su topunda oynadım. Şaşkınlığını atmaya başlıyordu doktor. Başka? Boks, karate filan? Hepsini söyle de bir daha şaşırtma beni. Gülüyordu Esme. Yo, onları yapmadım. Eskrime çalıştım bir ara. Sıkılıp bıraktım. Çocuksu bir ürküye kapıldı, kapılacaktı doktor. Hiç de aklına gelmeyen şeyleri anlatan bu kızı tanımıyordu ki. İnmeye başlayan akşam ışıltısındaki gözlerine dalıp kaldı bir süre Esmen'in. Her yeni öğrendiğiyle içinde çıt diye bir tel kopuyor, bastırdığı korkuları depreşiyordu. Sıkılıp bırakmış, sıkılınca bırakıyor demek. Sen bırakmaz mısın sıkılınca? Sıkılmam ki. Şu boğazın bitişinde Haliç'i, Marmara girişindeki liman ağzını çevrelemiş kuleleri, yükselen minareli kubbeli camileri, tüm anıtsal yapılarıyla akşam alacasında, baş döndürücü bir senfoni gibi yükselen bu kentten nasıl sıkılır insan? Yalnız sıra dağlar gibi bir tarihi değil, benzersiz bir doğayı da her an yeniden üretiyor bu kent. Sen de bunun içindesin artık Esmeciğim, gidemezsin. Kanatları havada sallanan başıboş martılar bile ayrılamıyor bu kentten. Her şey birbirine girecek sıkılıp gidersen. Sesler biter, notalar devrilir, çalgılar susar. Felaket olur Esmeciğim. Ah canım, edebiyat dediğinde böyle yapılır hani. Korkma, hiçbir şey olmaz, sen bitersin o kadar. Acılı gülümsemeyle döndü. Akşamı ettik, geceyi de Kuru Çeşme'de yapalım istersen. Esme anlamamıştı. Kavga ettiğimiz lokanta. Güldü. Nasıl isterseniz. Çıktılar. Geçen bir minibüsle iskeleye gitmeleri, dolmuşla Beşiktaş'a geçerek bir taksiyle Kuru Çeşme'ye varmaları 1 saati buldu. O gece oturdukları masayı boş bulunca da sevindiler. Pek aç değillerdi. Mezeler söyleyip bir küçük rakı istediler. Esme de rakı demişti. Masa donanıp da rakı kadehlerini çın çınla kaldırıp yudumlamaya başladıklarında tüy gibi yeğenik duyumsuyordu kendini doktor. Burada iyi ki kavga ettik o gece seninle. Durgun baktı Esme. Evet, şimdi öyle dedi. Küçük bir sessizlikten sonra aldı. Çok günler üzüldüm sonra ben. Bir an duralamayla ekledi. Ölçüyü kaçırdım diye kızıp durdum kendime. Sizi yitirdim diye korkmuştum. Ne kadar içtenlikle konuşuyordu. Ah güzelim dedi doktor sevecen şaşkınlıklar içinde. Bir telefon etseydin ya bana, koşup gelir ayaklarına kapanırdım. Abarttığını biliyordu ama hiç de abartmış gibi gelmiyordu ona. Biraz da alaylı bir kahkaha attı Esme. Sağ olun dedi, ciddi bile olsa o şimdiki duygunuz. Evet, ciddiydi, şimdiki duygusuydu o. Kafana takmıştın demek beni, güldü Esme biraz öyle. Niye? Sinsi bir gülümsemeyle baktı Esme. Siz beni sorgulamaktan vazgeçsenize dedi, ben de sizi sorgularım sonra. Tümseye çarpmıştı doktor, sarsılır gibi oldu. Gülmek istedi, beceremedi, toparlanmaya çalıştı. Seni sıkmak istemem Esmeciğim dedi, şaşkınlığıma ver. Öyle sözler ettin ki birden kulak versen duyacaksın. Küt küt vurmaya başladı yüreğim. Çocuksu mutluyum, hep bunları duyayım istiyorum senden. Ben de hep sana bir şeyler vermek için yanıp tutuşuyorum ama beceremiyorum. Bağışla. Haksızlık etmeyin kendinize, daha ne vereceksiniz? Duygulu kısa bir sessizlikten sonra başını yavaşça kaldırıp gülümseyerek bakmaya başladı Esme. Siz bana elmalı payı sevmeyi öğrettiniz. Şaşkın duraladı doktor. Anlamadım dedi. Bugün yediğimiz elmalı pay mı? Kahkaha attı Esme. Bugün olur mu dedi. Çok çok yıllar önce. İyice şaşkına dönmüş o doktor. Gülümsemeye çalıştı olmadı. Bir yudum aldı rakısından. Şaşırtmış olmanın tadını çıkarır gibi sinsi gülücük dolu gözlerini doktora dikmişti Esme. Ortaya çözümü güç bir bilmece atmış yaramaz kız hınzırlığıyla bakıyordu. Güldü doktor. İşletiyorsun dedi. Buldun benim gibi safalağı. Bir kahkaha daha attı Esme. Ne de safalaksınız ya. Bir duralamadan sonra aldı yavaşça. Hadiye Hanım'ı tanırsınız. Gene şeytansı bir gülümseme vardı gözlerin içinde. Afallar gibi oldu doktor. Hangi Hadiye'yi diyor bu? Bir yaz Düsseldorf'ta kaldık biz 3 ay kadar. Tamam odur. Hep burun dedi isteksiz, çekingen bir sesle. Güldü Esme. Evet öyle derlermiş. Annemin arkadaşıydı. 10 yaşlarımda filandım. Bizim sokaktaki bir fırından elmalı kestaneli paylar, pastalar alıp götürdü size. Çok seviyormuşsunuz. Aynı sinsi alaylı gülüşle. Bana da verirdi onlardan dedi. İçindeki karmaşayı bastırmaya çalıştı doktor. Hep burunu bildiğine göre epey şeyimi biliyor bu kız benim. Janen'i söyledi ya, Amsterdam'daki kızınız diye. Annesini de biliyordur. Domuzuna gülücüğünden belli değil mi? Kendini Catherine Hepburn'e benzetirmiş Hadiye. Ben ondan duymadım hiç. Biçimli, güzeldi ama yüzüne uymayan irilikteydi burnu. Hepburn kalmış adı. Aldırmazdı, güzelliğine güvenliydi çünkü. Neye aldırırdı ki? Düsseldorf'ta o yağmurlu karanlık sokakta, hani unuttuk ya seninle, tıpkı öyle saldırmıştı bizlere en aşağılık biçimde Esmeciğim. Son günümüz olduydu onunla. Seninle başlangıç günümüz oldu o sövgülü gece değil mi canım? Güzel burun seninki. Biçimli yontup nasıl da tam yerine koymuştu o. Şu fıkır fıkır kaynayan çağla bademi gözler o burun üstünde olabilirdi ancak. Yüreği papatya tarlası ısırgandı dünyada. Hadiye ısırgandı tam bu dünyaya göre. Ne ısırganı? Alaca bulaca ağılı ot. Annesinin arkadaşıymış demek. Anneni şimdi daha iyi tanıdım. Sanmam. Durup yavaşça ekledi Esme. Annem zekiydi. Sanırım akıl hocasıydı onun. Annem ambalajcıydı. O ortalıkta bir kadındı. Gizlisi saklısı yoktu anımsadığım. Duruldu doktor. 13-14 yaşlarındaki kız ne öğrenebilirse onu biliyordur. Bırak salaklığı. Çok şeyi o yaşta öğrenir kızlar. Yalan yanlış öğrenirler. Kötüsü de o değil mi? Konuşana. Kızdan içtenlik bekliyorsun. Sen kara kutu açılmak için uçak düşecek ille de. Neyi sorayım, neyi konuşayım? Son çalışma yıllarımda Düsseldorf'ta. 66. yaş dolduğumu gözünün yaşına bakmazlar doktorun. Hemen emekli ederler Almanya'da. Son yıl Hadiye de çekti gitti. Karabasan'dan kurtuldum. Doktor Sara'yı mı anlatayım? Nikahlı evlilik yaptığım tek kadını. 6 yaşından beri yüzünü görmediğim, benden nefret ettiğini bildiğim oğlum Nesim'i. Sara ölmüş, bir Amerikan-İsrail elektronik ortaklığında çalışıyormuş. Nesim de, Musevi'ydi Sara. Belki adımı bile duymamış iki torunumu. Onları da anlatayım mı? Bildikleri daha çok kulağına çarpanlar bunun. 2 kez evlendim sanıyor beni. Sofia ile evliydik, biliyordu Hadiye. Sara'nın sözü geçmezdi pek, adı geçmiyordu ki sözü geçsin. Janine telefon açmama bile dayanamıyordu. Beni o günlerimde duymuş demek bu kız. Çocukluk aşkın mıydı mı yoksa? Takılıyordu doktor, güldü. O kadar değildi de Esme, çocukluk merakım. Korkuyla karışık sevgi de vardı içinde belki. Bir gün ağlar görmüştüm Hadiye teyzeyi, gidiyordu. Sizin onu bir türlü sevmediğinizi anlatıyordu anneme. Hep aldatmışsınız, hiç ilgilenmemişsiniz onunla. Varsa yoksa kızınızmış, bir de komünistliğinizmiş. Size kızmış, biraz da sevinmiştim. Niye? Bilmem, sizi bıraktığı için belki. Kızınıza düşkünlüğünüz sonra... Ben de sevinmiştim. Bir şey demesine kalmadan aldı doktor. Bak Esmeciğim dedi, epey insan tanıdım, kadınlar da. En çok acıyı ilk sınavda şu ya da bu biçimde kalpazanlıkları sırıtan bir yolda oturduğumuz savındakiler çektirdi bana. Kadınlarımı aldattım, onlar da yaptı, kimileri gizli yaptı, ben saklamadım, o kadar. Bir eksik yanım var, yalan ilişkiye dayanamam. En iyi bildiğim acı yalnızlık acısıdır onun içinde. Dilerim sen tatmazsın. Yalnızlığı ben hiç yaşamadım çünkü. Bakışlar bir an. Siz hiç kendinize kıymayı düşündünüz mü? Düşünmedim. Ben düşündüm. Birbirlerini denetler gibi gene göz göze kaldılar bir süre. Almanya'da o oğlanla yatınca gebe kalmışım. Buraya gelince ay durumum olmuyor. Bir onu duymuşum gebelik konusunda. Bir de midem bulanıyor, gizlice kusuyorum. Çıldıracağım. 16 yaşıma yeni basmışım. Sabahlara kadar ağlıyorum gizli gizli. Tutturdum ben okula gitmem diye. Lokantada pastanede çalışacağım. Almanya'daki kızlar gibi. Ev tutup ayrılacağım babaannemden. Güldü acılıkla. Anladım olmayacak. O zaman bir yol kaldı. Ben de kendime kıyarım. Gazetede görmüştüm, Boğaz Köprüsü'nden atlamış adam. Öyle yapacağım. Ama nasıl yapacağım? Alaya dönmüştü gülümsemesi. İstanbul'u hiç bilmiyorum daha. Bir kez vapurla Kadıköy'e geçmiştik babaannemle, Şadan Hanımlara. Uzaktan Boğaz Köprüsü'nü göstermişti. Dönüşte de Kadıköy'den minibüsle gelirken o köprüden geçtik. Yolu tutturdum. 5 milyonum var. Bir de Almanya'da babamdan çaldığım 20 mark var. Sıkı sıkı saklıyorum. Neyse hepsi iyi gitti. Dönüşte minibüsten köprüde ineceğimi söyledim. Köprüyü geçtikten epey sonra bıraktılar beni. Akşam karanlığı basmış, dımdızla kalıverdim orada. Dönüp köprüye yürüyeceğim de atlayacağım. Alaylı gülmeye başladı gene. Doktor da gülümsedi. Atlayamadın. Atlayamadım. Köprüye nasıl gireceğim onu bile bilmiyorum. Korkular içindeyim. Durup gene güldü alaylı. Öyle de bir çişim geldi ki, bir de müthiş dondurma istiyor canım. Kahkahayla gülüyordu. Başladım ağlamaya. Gözlerine acı gülümseme oturdu gene. Nasıl rastlantılar vardır dünyada bilirsiniz. Beklemediğim biçimde her şeyini etkiler. Bir taksi durdu önümde, yaşlıca bir adam şoför. Görmüş herhalde ağladığımı. Gözlerimi sildim filan ama sordu nereye gideceksin diye. Fatih dedim hemen, deli gibi eve gitmek istiyorum. Markım var, götürür müsünüz dedim. Türk paralarını da tam bilmiyorum daha, 5 milyonun yarıdan çoğu gitti. Aldı adam beni, yolda başladı benimle Almanca konuşmaya. Dünyalar benim oldu, Almancam Türkçemden iyi o günler. Almancıymış adam, dönmüş 20 yıl sonra, Aksaray'da taksicilik yapıyormuş. Birini götürmüş karşıya, çocukları Münih'teymiş. Durumumda bir bit yeniği olduğunu sezinledi, babaannemi öğrendi. Evin önüne getirdi beni. Mark Alman, babaanneni çağır demesin mi? Pencerede merakla beni bekliyor babaannem de, görmüş indi hemen. Ben tuvalete koştum, çıkmaya korkuyorum, ne konuştuklarını biliyorum adamla. Çıktım sonunda, babaannem kolumdan tuttu, aldı beni odasına götürüp oturttu karşısına. Bana niye anlatmıyorsun çocuğum diye aldı hemen, ne olacaksa olacaktı artık. Başladım anlatmaya, hem ağlıyorum hem anlatıyorum. Soluk soluğa bir film izler gibi gözleri esmedeydi doktorun. Soluklanır gibi duraladı, aldı gene. Gebeliği duyunca bir gölge geçti babaannemin yüzünden önce, gözümden kaçmadı. Ben de nasıl korkular içindeyim, onun gözü de bende. Hemen toparlandı, bir an duralamadan sonra ne dedi biliyor musunuz? O en meleksi sesiyle. Deyişini babaannesine benzeterek başladı. Olmasa iyiydi, ancak bu kadar üzülecek bir şey de yok bebeğim, sevinmemiz gerek. Önemli bir sınav verdi gövden, sağlıklısın, ne mutlu sana. İstediğin gün bebeğin olabilecek. Binlerce kadın var ki gebe kalamadığı için acılar çekiyor. Niye benden saklıyorsun? Seni ben getirttim buraya, bana arkadaş olman için. Babaannenim ben. Ne babanım, ne annenim senin. Onlardan öte en yakın arkadaşınım. Bu bebek vakitsiz geldi, istemiyoruz o kadar. Bunları söylerken tutamamış, gözlerinden yaşlar akmaya başlamıştı Esmen'in. Gülmeye çalıştı. Bakın ben sizin gibi saklamıyorum dedi. Gözleri doldu, doluyordu doktorun da. Sonunda babaannene aşık edeceksin beni. Şaşmam dedi Esme, ben erkek olsam olurdum. Aynı takılmayla baktı bir süre. Dondurmanı yedin mi bari dedi doktor. Nereden yiyeceğim dedi Esme yaşlı gözleriyle gülerek. Fatih'te külahta dondurma kim satar o ayda? Şubat filandı. Canım onu istemişti.